Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, Ahval sıcak takipteyiz yine. Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Dış politika, iç politika, genel çerçeve. Ama hem de yeni gelen bir sıcak gelişme üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Konuğum, analist, Ahval'in sohbetlerine sık sık katılan, Washington DC'de bulunan Merve Tahiroğlu. Merve Tahiroğlu malum POMET kısa adıyla bildiğimiz Orta Doğu ve Demokrasi Projesi adlı düşünce kuruluşunun Türkiye direktörü. Merve hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Şimdi öncelikle sıcak gelişmeden başlayalım. Şu anda 18 Eylül, Cuma, Türkiye saatiyle işte saat 8.30 fakat Washington saatiyle daha erken tabii. Bir haber patladı, bu haber önemli. Bu haberi yazanlar iki tane araştırmacı gazeteci, Adam Klasfeld, ki Adam Klasfeld'i biliyoruz, Halkbank davasını yani dakika dakika izleyen bir muhabir ve NBC. Bu aslında bir projenin parçası, araştırmacı gazetecilik projesinin parçası. Organized Crime and Corruption Reporting Project, yani organize işler ve yolsuzluk üzerine habercilik projesi, OCCRP kısa adıyla bir tarafından finanse edilmiş, uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış bir haber. Ve Trump-Erdoğan ilişkisini anlatıyor aslında. Bunun arka planını anlatıyor. Çünkü hep kafalarımızda gerek sizin düşünce kuruluşlarında çalışanların, gerekse bizlerin, gazetecilerin ve bazı siyasi aktörlerin hep dolaşan bir büyük soru işaretiydi bu. Yani Trump neden bu kadar çok Erdoğan'ı koruyor? Erdoğan neden bu kadar birebir ilişki içerisinde Trump'ın dış politikasını yönlendirme noktasında, ki bunu Bolton'un kitabından falan da biliyoruz, nasıl bu kadar ilişkisini derinleştirmiş durumda? Bu soru çok meşru bir soruydu. Çünkü mutlaka aralarında bir şey var noktasında. Biz kilitli kalıyorduk. Başka bir şey olamaz. Çünkü bu iki lider de kişisel çıkarlar üzerinden yürüyen liderler ve kişisel çıkarlarını ülkelerinin, ulusal çıkarlarının önüne taşımış olan ve oradan diğer ulusal çıkarları renklendiren, yönlendiren liderler. Benzerlikleri burada. Şimdi bu haber ne diyor? Bunu bize kısaca özetler misin?
Tabii bu aslında...
Çünkü bu senin aslında incelediğin bir konu başından beri. Dolayısıyla derinlemesine bildiğin bir konu. Özetleyelim izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
Evet, biraz özetlemeye çalışacağım. Çünkü aslında çok karmaşık ve bu yeni haberde gördüğümüz aslında karmaşık ilişkileri biraz aydınlatmaya yönelik. Çok heyecanlı bir hikaye çünkü içerisinde lobiciler var, Trump var, Erdoğan var. Bunların aile, bu iki adamın aileleri var ve iş insanları var.
Televizyon dizisi gibi aslında.
Aynen, aslında dizi gibi çok heyecanlı bir hikaye. Özellikle Türkiye için ve özellikle bizim gibi Trump ve Erdoğan'ın ekonomik ilişkisini anlamaya çalışan insanlar için. Çünkü biz Amerika'da Trump başkanlığı altında aslında çok garip bir dönemden geçiyoruz. Burada Trump gibi kendi kişisel ilişkilerini ve iş insanlarıyla olan ilişkileri üzerinden dış politika yürüten bir başkan görüyoruz. Ve burada Erdoğan ana karakterlerden bir tanesi Trump'ın uluslararası liderlerle olan ilişkileriyle ilgili. Şimdi burada biz zaten Türkiye'nin yani daha doğrusu Erdoğan hükümetinin daha Trump seçilmeden önce bile birçok çeşitli lobiciye başvurduğunu ve özellikle Trump'ın kampanyasında yer alan figürlerle yakın ilişkiler geliştirdiğini, yani olası bir Trump hükümetini yakından etkileyebilmek için ve ilişkileri kişisel düzeyde, hükümetler düzeyinde değil ama kişisel düzeyden yürütebilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Bu şu anda bu yeni raporun bize gösterdiği aslında bu yeni şey bu değil. Yani bu ilişkileri geliştirmeye çalıştığı değil. Aslında kimler üzerinden bunu yapabildiği ve bence en ilginç haber, yani en ilginç yeni öğrendiğimiz yeni bilgiler, yeni ışık altındaki konu burada. Aslında bu ABD'de bulunan ve Türkiye'de bulunan iş insanlarının, daha doğrusu hepsi adam bunların, iş adamlarının, yani Trump-Erdoğan ilişkisini geliştiren, araya lobicileri sokan ve bu ilişkileri götüren, baştan yaratan insanların aslında Rusya ile bağlantılı figürler olması. Çünkü uzun zamandır biz, yani Trump herhangi bir Amerikan, klasik Amerikan liderlerine kıyasla Rusya'ya çok yakın duran ve Putin'le olan ilişkisini hep belli bir düzeyde götürmeye çalışan bir lider ve yani Rusya-Amerikan ilişkilerinin çok da sıcak, pozitif olmadığını, aslında jeopolitik olarak bu iki ülkenin ne kadar birbiriyle kapışma halinde olduğunu düşünecek olursak, bu Amerikan siyaseti içinde çok garip bir durum. Ve şu anda yani Rusya'nın, Trump gibi bir liderin, Amerika'nın geleneksel değerlerinden çok uzak duran, dış ilişkilerde demokrasi, insan hakları ve uzlaşmacı bakış açısını önemsemeyen bir liderin Rusya'nın aslında ne kadar işine geldiğini biz yıllardır tartışıyoruz. Ve Amerika'nın demokrasiyle olan ilişkisini, uluslararası ilişkilerde bu tip değerlerden uzaklaşmasını aslında en çok Rusya'nın işine geldiğini biliyoruz. Ve burada Türkiye'yi de bir ara aracı olarak kullandığına dair, özellikle NATO'yu bölmek, Amerika ile işte diğer müttefiklerini, NATO müttefiklerini birbirine düşürmek, yani iyice Amerika'nın etkisini düşürmek için Türkiye'yi kullandığına dair de çeşitli imajlara sahibiz dış ilişkilerden dolayı. Şu anda bu yeni gördüğümüz haberde aslında, yani Rus ve Rusya ile bağlantılı olan iş adamlarının, iş insanları...
Ukraynalılar var, Azerbaycan var, Azeri var.
Evet ve bu insanların hepsi üzerinde de hem ABD'de, Türkiye'de ve başka ülkelerde yolsuzluğa dair de bir sürü dava var. Yani bu iş insanlarının hepsi de temiz insanlar değiller. Aslında tam yani karanlık ilişkileri ortaya çıkaran bir durum bu ve bence bunun bize gösterdiği aslında, yani Türkiye hükümeti, Erdoğan hükümetiyle Trump hükümetini birleştirenlerin yine Rusya ile çok yakın bağlantılı insanlar ve yolsuzlukla, rüşvetle bilinen insanlar olduğunu görüyoruz. Şaşırtıcı değil ama yine şunu, hani aslında biraz bize netleştiriyor ki yine Rusya'nın bir parmağı var burada. Erdoğan ve Trump gibi iki karakterin bu kadar yakın ilişkiye girmesi ve kendi ülkelerinde lider konumlarında olmalarına dair. Ben en ilginç alabileceğimiz şey
bu. Yani burada uzun bir haber bu. Çok pek çok aktörü, aslında ismi de gündeme getiriyor. Ya bilinen bir kısmı, bilin bir kısmı da kenarda köşede kalmış isimler. Ve ilk olarak bir Watergate otelde başlıyor bu. Yani bu isim de tabii, otelin ismi de birçok bakımdan manalı. Çünkü Nixon'u düşüren hadisenin işte adı Watergate skandalı.
Trump kadar Amerikan tarihinde bu kadar, yani Trump'a en yakın herhalde lider yolsuzluk açısından ve rüşvet ilişkileri açısından ve hukuku tanımazlığı açısından Nixon'da ve onun otelinde olması.
Otelinde oluyor ve tam galiba Trump yemin töreninden hemen önce oluyor bu, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ve bu toplantı kapalı bir toplantı ama doğrulanmış bir toplantı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda koruma vardı diyor etrafta, diyor haber. Bu Çavuşoğlu'nun korumaları herhalde. Ondan sonra Trump'ın en güvenilir sağ kolu diyebileceğimiz Brian Ballard, Azeri iş adamı Mübariz Mansimov ve bu Lev Parnas, yani bu Floridalı, bir anlamda bu bütün bu network'ü bir şekilde bir örümcek gibi ören galiba kişi, evet. Lev Parnas, Floridalı iş adamı. Ve bundan sonra bir takım para ilişkileri, işte network ilişkileri, tam bir organize iş manzarası var aslında burada. Ve bütün bunları anlatan bir haber. Burada bu haberden, ya bu arada tabii Mübariz Mansirov'un Erdoğan'a gemi hediye etmesi, aileye gemi hediye etmesi de tekrar, tanker daha doğrusu, da giriyor işin içerisine. İşte Ekim Alptemikki'nin adı geçiyor, iş adamı. Mike Flynn'in adı geçiyor. Pek çok şey var. Bütün bunlar, Sezgin Baran Korkmaz var. Lev Aslan Dermen var. Ermeni Amerikalı. Ermeni asıllı. Bütün bunlar bize özetle, yani çok büyük bir paradan mı söz ediyoruz burada. Yoksa bir parasal ilişkiler üzerinden bir böyle bir nevi kartel konsorsiyum mu kurma manzarası var burada? Bunu ben tam olarak anlamak istiyorum. Senin de bilgilerine dayanarak.
Yani burada asıl söz konusu olan ne kadar büyük paraların bu insanlar arasından gelip çıkmış olması değil aslında, ama bu karakterlerinin her birinin belli bir sorun temsil ediyor olması. Lev Parnas, Giuliani, Mike Flynn, Eki Mark Tekin, bu karakterlerin hepsi üzerinde çeşitli davalar var Amerika'da ve hepsi farklı aslında. Çeşitli sebeplerden yolsuzluğa değiniyor aslında, ama yani bu insanların hiçbirinin dediğim gibi temiz para ilişkileri yok. Temiz çalışmaları yok ve birbirleriyle olan örgüt gibi çalışma ilişkileri, işte tamam ben size bu lobiciyle tanıştırırım, o zaman arkadan Türkiye Dışişleri Bakanı'yla özel görüşmeler ayarlayabilirim. Yani kapalı kapılar arkasında bu her biri yolsuzluktan başını derde sokmuş karakterlerin bir araya gelip Erdoğan'la Trump arasındaki kişisel ilişkiyi yürütüyor olmalarını biz görüyoruz. Ve yani Mübariz Mansimov gibi Erdoğan'la çok yakın olarak bilinen Türkiye Azeri asıllı bir iş insanı. Şu anda Türkiye'de onun da FETÖ'den başı dertte, tabii ki Erdoğan'a yakın birçok insan gibi. Daha önceden bu kadar yakın olmuş. Ve bir yandan da gemicilik işiyle uğraşan ve gemicilik üzerinden bizim Türkiye ve yani Türkiye'nin gemicilik üzerinden çeşitli yaptırımlar delme hikayeleri var burada ABD'de konuşulan. İran olsun, Venezuela olsun. Yani Türkiye'nin zaten bir takım Amerikan hukukuna karşı gelen yaptırım delme gibi işlemlerini de aslında hikayenin altında yürüten kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok karmaşık bir hikaye, ama dediğim gibi bence bunun bize yani birçok şey gösteriyor, ama bence en önemli gösterdiği şey aslında ne kadar uluslararası kleptokratik bir örgütün şu anda Erdoğan ve Trump üzerinden ve bu çeşitli karakterler üzerinden hükümetlerin ilişkilerini götürüyor olması.
Evet, aslında bu hikaye ben baktığımda bana şunu söylüyor. Yani şu ana kadar birincisi Amerika Birleşik Devletleri Kasım seçimleri için onun öncesinde, çok öncesinden başlayarak Erdoğan'ın neden bütün yumurtalarını Trump'ın sepetine koyduğunu bir kere teyit ediyor. Bir kez daha bize altını çiziyor diyelim veya kalın harflerle bir şekilde bize gösteriyor diyelim. Birincisi bu. İkincisi Amerika boyutu. Sanırım bunun devamı da gelecek. Bir iki haber daha bekleniyor araştırmacı, gazeteci kuruluşları tarafından. Yine bu ilişkini bir şekilde ya kendisini anlatan ya da ona bir şekilde dokunan, bu iki liderin ilişkisine dokunan haberler bekleniyor. Tabii Amerika boyutu. Yani burada şunu görüyoruz. O hani kafalardaki soru, neden bu iki lider birbirine bu kadar yakın ve Trump neden bu kadar koruyucu? Ve bu kadar niye defansif oluyor Erdoğan konusunda? Ve niye bütün bir şekilde, yani ne zaman Erdoğan aramak istese direktken bağlanabiliyor? Nerede olursa olsun Trump. Buna cevap veriyor. Ve bu ilişkideki ve Amerikan seçimlerinde bir anlamda bana bunu söylüyor. Kilit isim, çok önemli bir isim, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi oluyor. Ve bu şimdi buradaki soru tabii, bu tür haberler Amerika seçimlerine, Amerikalı seçmene ne ölçüde etki edecek? Çünkü derinlemesine Rusya'ya doğru giden bir şey var da, bir kanal var bu haberlerin içerisinde. Rus iş adamlarının, Rus oligarklarının, Ukraynalı bir takım iş adamlarının, Azeri iş adamlarının, ki onları da oligark sayabiliriz, rolleri. Dolayısıyla önemli bu benim gördüğüm kadarıyla, en azından bu haliyle. Türkiye'de tabii medyanın %95'ine yakını hükümet kontrolünde olduğu için, geri kalanları da otosansür baskısında olduğu için bu haber tabii ki Türkiye'de hem doğru dürüst girmeyecek, belki Ahval veyahut Artı Gerçek gibi haber kuruluşları girebilecekler, ama belki Amerika'da farklı bir etki yaratacak diyelim, belki bilmiyorum.
Evet, yani Amerikan iç siyasetini düşünecek olursak şu anda Trump'ı özellikle tehdit olarak gören, yani ABD için bir tehdit olarak gören Amerikalılar açısından ana hikaye Trump ve Rusya. Yani Trump'ın Rusya ile olan ilişkisi ve özellikle yolsuzluk açısından baktığımız zaman bu hikaye Amerika ve Rusya hikayesi, ama bunun içerisinde Türkiye gittikçe anahtar bir rol oynuyor ya da oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla bence Amerikan iç siyasetini de gittikçe karıştırabilecek ilişkiler bu ortaya çıkıyor.
Böyle bir potansiyel var bu haberde yani diyorsun.
Peki, yani yine... nasıl bir üçüncü ülke olarak giriyorsa bu Trump ve Rusya ilişkileri hikayesine, Türkiye'de aynı şekilde aynı derecede önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.
Evet. Peki yine buradan devam edelim. Derinlemesine gitmeye devam edelim. Kişisel çıkarlar ve ulusal çıkarlar arasındaki bir paradoksa, bir çelişkiye değindik. Her iki lider de aslında kendi kişisel menfaatlerini ülkelerin ulusal menfaatlerine endekslemiş, senkronize etmiş durumdalar. Yani öyle algılıyorlar, öyle algılatmak istiyorlar. Şimdi bir boyutuyla Yunanistan'la Türkiye arasındaki krize, Doğu Akdeniz'e baktığımızda Türkiye'de bir şekilde üretilen bir algı var. Türkiye'de çok önemli bir kesim. Hakikaten bir Türkiye-Yunanistan krizi olduğu, bu krizin meşru nedenleri olduğu gibi bir anlayışa sahip ve bunun üzerinden bir tartışma yürüyor Türkiye'de. Esasında öyle mi? Bu soruyu kimse sormuyor. Acaba bu mavi vatan üzerinden ortaya atılan Türkiye tezi neden birdenbire böyle fışkırdı, kabardı ve ortaya çıktı bir yanardağ gibi? Bunu da sorgulayan yok ve reel kabul edilen bir Türkiye-Yunanistan krizi, işte ekonomik münhasır ekonomik bölgeler, sınırların çizilmesi, deniz sınırları, işte Meis'ti, şuydu, buydu, üzerinden yürüyor. Ama burada sorulması gereken soru galiba şu: bu kriz, ki artık Türkiye-Yunanistan krizi değil, biliyoruz, Türkiye-Avrupa Birliği krizine dönüşmüş durumda. Bu konuda Avrupa Birliği içinde mutabakat var. Türkiye hala bunu, dediğim gibi, tartışan kesim Türkiye-Yunanistan krizi olarak algılama ısrarında. Ama öyle değil. Bu da bir şekilde vurgulamış olalım. Ama burada bu krizde baktığın vakit Erdoğan'ın kendi kişisel gündemi ne ölçüde belirleyici, iç politika gündemi? O mu yönetiyor bu krizi büyük ölçüde? Nasıl görüyorsun?
Bence bu çok iyi bir soru ve çok önemli bir soru. Çünkü şu anda hakikaten Türkiye şu krize Türkiye, Yunanistan ve sınır kapışması olarak bakmak mümkün. Ama çok miyopik bir bakış açısı olur bu. Çünkü aynen bu şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve hatta Batı ile olan ilişkisine dair bir kriz. Bu Türkiye ve Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki sınır tartışmaları çok uzun zamandır, yıllardır olan tartışmalar. Bunların şu anda neden krizi tetiklediğine bakmak lazım. Tamam, tabii ki Türkiye'nin burada birçok dile getirdiği ve algıladığı haksızlık var, yıllardır olan. Özellikle de Güney Kıbrıs hükümetinin verdiği anlaşmalar üzerinden Doğu Akdeniz'de doğalgaz araştırması yapılıyor olması Türkiye'yi yıllardır rahatsız ediyor ve bunun üzerinden sınır tartışmalarını da zaten tetikliyor.
Zaten Kıbrıs'ın çözümsüzlüğü başlı başına bir büyük sürekli gerginlik nedeni.
Evet.
Aynen. Orada hata üstüne hata yapıldı. Onu herkes aşağı yukarı kabul ediyor şimdilerde.
Kesinlikle Avrupa Birliği'nin büyük hataları oldu, Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın büyük hataları oldu ve burada Türkiye'nin algıladığı birçok haksızlık var. Ama yani burada Kıbrıs'ın da algıladığı birçok haksızlık var kendisine yapılan. Yunanistan'ın da var. Zaten uluslararası ilişkiler ve diplomasi budur. Sorunları çözmek üzerine. Türkiye'nin burada son en az 2 yıldır, ama aslında çok daha uzun bir süredir ciddi bir kuvvet gösterimi üzerinden ilerleyen bir haklarını bu şekilde ortaya koyma, dile getirme gibi bir politikası ortaya çıktı. Ve Avrupa Birliği bakış açısından, hatta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sınırı olan bütün komşularının bakış açısından sorun Türkiye'nin sınırlar açısından ortaya attığı tezlerden çok bu tezleri nasıl kabul ettirmeye çalıştı ve ne kadar bunu güç kullanarak ve hiçbir şekilde uzlaşmacı bir siyaset izlemeden biraz etraftaki ülkelere kabul ettirmeye çalışma çabasından kaynaklanıyor. Özellikle de Erdoğan'ın Türkiye'nin içerisinde yaptığı gittikçe demokrasi karşıtı, insan haklarını kesinlikle yok sayma gibi bir takım yani içerideki davranışlarını da göz önünde bulunduracak olursak dışarıdan Türkiye'ye olan bakış açısı gittikçe otokratikleşen ve dış politikada da gittikçe güç gösterisine yatkın bir ülke olarak görünüyor Türkiye ve bu büyük bir tehdit algısı oluşturuyor. Yani Türkiye her ne kadar kendini bu bölgede yalnız hissediyor ve bundan dolayı bir tehdit algısı içerisinde olsa da diğer bu bütün ülkelerin, komşuların bakış açısından tehdidi üreten ülke Türkiye. Şu anda tehdidi ortaya koyan ve krizi tetikleyen, krizi ortaya çıkaran ülke aktör Türkiye. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin Türkiye bakış açısı burada Türkiye'nin tezlerini kesinlikle yok saymak olarak görmemek lazım ama burada gittikçe agresif bir şekilde kendini bu bölgede var etmeye çalışan otokratik bir liderin davranışlarına karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz gibi bir mentalite içerisinde şu anda Avrupa Birliği ve bu aslında Türkiye için bence uzun vadede çok büyük bir sorun çünkü Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini çok derinden etkileyecek bir an yaşıyoruz şu anda. Her ne kadar bu önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Türkiye'ye hiçbir yaptırım yapmasa bile bu yaşanan gerginlik ve bu yaşanan gerginlikte Türkiye'nin ana aktör olduğu, ana bu gerginliği tetikleyen aktör olduğu unutulmayacak maalesef.
Peki şimdi evet senin de söylediğin gibi gelecek hafta 24-25 Eylül'de bir zirve var. Avrupa Birliği zirvesi kritik çünkü Avrupa Birliği'nin fiili Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Josep Borrell'in yaptığı açıklamaya göre hakikaten Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yol ayrımında. Dikkat edilirse Borrell Türkiye-Yunanistan ilişkileri dememeye başladı artık. Yani belli ki orada çok ciddi bir zihinsel değişim söz konusu oldu. Ve yol ayrımı lafını birkaç kez kullandı. Yol ayrımı sık sık dile getirilen başka aktörler tarafından da bir şey. Peki bu çizdiğimiz çerçeve içerisinde madem ki esas olarak burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ajandası, iç politikadaki mühendislik adımları diyelim, rol oynayıcı ise önümüzdeki haftadan itibaren sen ne bekliyorsun, ne beklemeliyiz? Yani bu sert dış politika, militarize dış politika adımları ya da kalıpları devam eder mi? Yoksa farklı bir yöne doğru o terk edilmiş bulunan 2016 Mart'ında istikşafi yani arama görüşmelerine tekrar geri dönülür mü? Bir tahminde bulunmak gerekirse yol ayrımı dedik. Sen ne düşünüyorsun?
Bu yol ayrımı lafı bence de çok önemli ve yani Türkiye tarafından bazı kesimler tarafından hükümet çevrelerinde ciddiye alınmayabilir ama dediğim gibi yani bunlar şu anda yaşanan krizin uzun vadedeki Türkiye'ye olan yaptırımları aslında olacak. Her ne kadar şu anda önümüzdeki hafta hiçbir ekonomik yaptırım ortaya atılmasa bile Türkiye'ye karşı ki şu anda Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey bu. Oruç Reis'i geri çekmesi, her ne kadar biz şu anda bu bir taviz vermek değildir dese de hükümet tam tamına Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Güney Kıbrıs'a destek çıkmasından sonra Türkiye'nin aldığı bir karar ve tam da bu Avrupa Birliği toplantısından önce aldığı bir karar. Aslında Türkiye birazcık şu anda o toplantı öncesi yaptırım beklentisi içerisinde olduğu için ortamı biraz yatıştırmaya çalışıyor. Yani kısa vadede aslında bu çıkışmalar ABD tarafından ve Avrupa Birliği tarafından kısa vadede birazcık ortamı yatıştırmış ve Türkiye'yi o sert politikadan şu anda uzaklaştırmış gibi görünüyor. Ama uzun vadede bunun değişebileceğini ben öngörmüyorum. Ve bence Avrupa Birliği de öngörmüyor. Avrupa Birliği de Erdoğan'ın sert dış politikasını yürüteceğini düşünüyor ve bence yol ayrımı yorumu bu yüzden geldi. Çünkü şu anda biraz önce konuştuk, yani Erdoğan kendi kişisel çıkarlarını önce gözeten, öncelikli olarak gözeten bir lider ve Türkiye'nin şu anda Doğu Akdeniz'de ya da dışarıda herhangi bir yerde bu kadar sert bir tavır gözetiyor olması, dış politikasının bu kadar sert ilerliyor olmasının en büyük sebebi Türkiye'nin içeride kutuplaşmacı bir siyaset, Erdoğan'ın siyaset gütmesi ancak kendisine yarıyor. Türkiye içerisinde kendi popülaritesini Erdoğan bu şekilde arttırmaya çalışıyor. Nasıl? Halka biz sürekli tehdit altındayız. Hem içeriden hem de dışarıdan. Bakın Doğu Akdeniz'de bizi köşeye sıkıştırıyorlar. Bizim etrafımız sarıldı gibi yorumları ve bu algı Türkiye'yi ne olursa olsun bize güçlü bir lider lazım. Ancak bu tehditlerden bu güçlü lider sayesinde kurtulabiliriz algısı yaratarak Erdoğan'ın rejimini güçlendiriyor. Ve Erdoğan'ın şu anda buna çok büyük ihtiyacı var. Çünkü halktan gördüğü destek son 10 yılın en düşük noktasında ve bu sebepten Doğu Akdeniz'de şu anda biz kriz noktasındayız. Tartışma noktasından kriz noktasına geldik. Bunun devam edeceği, Erdoğan'ın liderliği altında devam edebileceğini ben öngörüyorum ve dediğim gibi Avrupa da bunu böyle görüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşuları da bunu bu şekilde gördüğü için biz zaten şu anda kriz noktasındayız ve o yol ayrımı noktasına gelmiş durumdayız.
Peki bu yol ayrımı noktasında bırakalım ve daha sonra tekrar döneceğiz bu konuya. Şimdilik söylenebilecekler bu kadar gerçekten de. Ama tekrar vurguladık. Hakikaten marjinal bir tartışma sürmekte Türkiye'de ve bunun içinde muhalefetin de katılımı var, gönüllülüğü var. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Yani muhalefet de bir taraftan marjinal dediğimiz tartışmanın içerisinde asıl sebeplere pek girmeyi ya istemiyor ya cesaret edemiyor, çekiniyor. Onlar da tabii bir şekilde bu üretilen milliyetçilik dalgası hezeyan noktasına yaklaşırken kendi pozisyonlarını biraz popülizm denebilecek bir çizgiden şekillendirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da işte bu özellikle sol kesimlerde mevcut olan işte karşılıklı milliyetçilikler, o milliyetçilikleri eşitleme durumu var ki belki ben katılmayacaksın ama ben bunu hakikaten şu anki kriz, bu spesifik kriz açısından bir haksızlık olarak görüyorum. Çünkü bir tarafta ofansif bir milliyetçilik var, yani taarruza yönelik bir milliyetçilik var Türkiye tarafında ve onun ürettiği bir defansif milliyetçilik var. Milliyetçilik yok değil, Yunanistan'da çok kuvvetli bir milliyetçilik var elbette, bunu biliyoruz artık ama bu kez durum böyle gibi gözüküyor bana. Yani Yunanistan tarafınınki daha defansif milliyetçilik. Çünkü yayılmacılık, bir şekilde hak talep etme, mevcut haklarının ötesinde hak talep etme gibi bir duruma sahip değil Yunanistan. Bilmiyorum, katılır mısın, katılmaz mısın?
Ben buna kesinlikle katılıyorum. Bir de yani Türkiye'nin boyutuna bakın, Yunanistan'ın boyutuna bakın. Küçücük bir ülke Türkiye'ye kıyasla Yunanistan. Tabii ki onun Türkiye'den tehdit algısı çok daha büyük olacaktır. Türkiye'nin Yunanistan'dan tehdit algısına kıyasla. Ayrıca şunu da unutmayalım. Bütün bunlar neden başladı? Türkiye... Kuzey Kıbrıs, Türk Kıbrıs kesiminin bu Doğu Akdeniz'deki araştırmalardan doğalgazdan faydalanamayacağını ya da Rum kesiminin bu faydalardan mahrum bırakacağı tehdidi üzerinden kendisini bu sahaya attı. Yani aslında ileride olabilecek bir şeyin, bir kere bu doğalgaz çıkarılsın, bu doğalgaz üretilmeye başlansın, işlensin, Avrupa'ya satılmaya başlansın ve bundan Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'a hiçbir pay vermesin. Yani bir bakalım önce bunlar yaşansın. Bunları ileride olabileceğinden korktuğu için Türkiye kendisini şu anda bu sahaya soktu ve şu anda Yunanistan'ı direkt olarak tehdit ediyor. Yani ileride olabilecek bir tehdide karşı Türkiye Yunanistan'ı şu anda tehdit etmeye başladı. Dolayısıyla Yunanistan açısından ya da Kıbrıs açısından tehdit şu anda net. Ama Türkiye'nin dile getirdiği haksızlıklar aslında gelecekte bir haksızlığı engellemek üzerine. Dolayısıyla burada ciddi bir, yani bir eşitsizlik söz konusu. İki tarafın da yani dile getirdiği haklı tezler var ama bunların hangisi şu anda gerçekten tartışılması gerekiyor? Hangi taraf yani şu anda Türkiye aslında olabilecek en son yani oraya donanma göndermek, oraya gemi göndermek.
Yani en son yapabileceği şeyi şimdi yapıyor demek istiyorsun.
Bir şey şimdi yapıyor ve Yunanistan ve Kıbrıs böyle davranmadılar. Dolayısıyla böyle bir eşitsizlik söz konusu ortada.
Anlıyorum. Peki Merve Tahiroğlu, Washington'da Düşünce Kuruluşu Orta Doğu ve Demokrasi Projesi'nde Türkiye Direktörü. Merve, teşekkürler bu değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.